Ayrım 41. Sabırsız Yürek. Stefan Zweig. Sayfa 340. Gözlük çerçevelerinin ardındaki gözleri kızgınlıkla parlıyordu. Bu bakışlardan korkuya kapılarak sustum ve başımı önüme eğdim. Susmanız hiç de umut verici bir davranış değil. Vicdanınızın rahat olmadığı anlaşılıyor. Neler olduğunu anlamaya başlıyorum. Lütfen kaçamak yanıtlar vermeye çalışmayın. İnkar etmeye çalışmayın. Bu mektubu aldıktan sonra birden büyük dostunuza son verme kararına mı vardınız? Bekliyordu. Başımı kaldırıp gözlerine bakmaya cesaretim yoktu. Sonunda sert, kararlı bir yargıç tonlamasıyla konuşmayı sürdürdü. Şu anda kendinizi bu konunun dışında bırakmaya çalışmanızın, çekip gitmenizin ne anlama geleceğinin farkında mısınız? Hem de o ünlü acıma duygunuzla bu zavallı kızın başını böylesine döndürdükten sonra. Sustum. Bu durumda size davranışınızla ilgili kişisel görüşümü belirtmemde yarar var. Bu şekilde sıvışıp gitmek gerçek anlamda bir alçaklık olur. Hemen o ünlü askerlik gururunuzla parlamayın lütfen. Teğmen kişiliğinizi ve gururu bir yana bırakın. Burada tiyatro yapmıyoruz. Henüz çok genç, değerli, gerçek bir insanın yaşamı söz konusu. Üstelik de o benim sorumlu olduğum biri. Bu koşullarda benden saygılı ve anlayışlı olmamı bekleyemezsiniz. Kaçışınızla vicdanınıza yüklediğiniz yükü anlamanız için size açıkça belirtmek isterim ki, böylesine kritik bir anda her şeyi bırakıp gitmekle, lütfen bunu iyice dinleyin, masum bir insana karşı alçakça bir suç işlemiş olacaksınız. Hatta korkarım çok daha fazlası. Bu bir cinayet olacak. Küçük tıknaz adam yumruklarını bir boksör gibi sıkıp bana doğru yaklaştı. Başka zaman olsa kalın tüylü sabahlığı ve ayağındaki büyük terlikleriyle bana komik bile görünebilirdi. Ancak öfkesinin insanı etki altında bırakan, ürküten bir yanı vardı. Yeniden bağırmaya başladığında irkildim. Cinayet, cinayet. Evet, bu bir cinayet ve siz de bunun böyle olduğunun bilincindesiniz. Sizce bu hassas, gururlu kızcağız yaşamında ilk olarak bir erkeğe aşkını itiraf ettikten sonra bu beyefendinin ondan şeytan görmüş gibi arkasına bakmaya bile gerek görmeden kaçmasının altından kalkabilir mi? Sizden biraz daha anlayışlı olmanızı isteyeceğim. Mektubu okumadınız mı? Yoksa yüreğinizde en ufak bir duyguya yer yok mu? Sağlıklı, normal bir kadın bile böyle bir aşağılanmayı kabullenemez. Ona gelince, böyle bir küçük düşürülmenin etkisinden kurtulamayacak, bozulan dengesi yıllarca yerine gelmeyecektir. Yalnızca sizin kafasına yerleştirdiğiniz anlamsız, boş bir iyileşme umudunun ayakta tuttuğu bu genç kızın, bu zavallı, sakat, yıkık insanın böyle bir şeyi atlatabileceğini mi sanıyorsunuz? Eğer bu şok onu bitirmezse, kendisi bitirecektir. Evet, bunu yapacak, intihar edecektir. Umutsuz bir insan bu şekilde küçük düşürülmeye katlanamaz. Böyle bir kabalığa dayanamaz ve siz Teğmen, bunu siz de benim kadar biliyorsunuz. Bütün bunları bildiğiniz için de sıvışmaya kalkmanız yalnızca alçaklık ve zayıflık değil, önceden tasarlanmış iğrenç bir cinayet olacaktır. Birden ürpererek istemeden geri çekildim. Cinayet sözcüğünü duyduğum anda gözlerimin önünde olabilecekler canlanmıştı. Kulenin terasındaki korkuluklar ve iki eliyle onlara abanan sakat kız. Onu son anda nasıl tutmuş ve korkuluklardan nasıl zorla kurtarmıştım. Kondor'un abartmadığını biliyordum. Bunu yapar. Kendini korkuluklardan atardı. Aşağıdaki avlunun kare taşları gözlerimin önüne geliyor. Her şeyi o anda olmuş gibi görüyordum. Kulaklarımda sanki bu 4-5 kattan düşen benmişim gibi bir uğultu duyuyordum. Kondor ise ısrarla üzerime gelmeyi sürdürüyordu. Ne oldu? İnkar etsenize. Mesleğiniz gereği sorumlu olduğunuz cesaretinizi göstersenize. Ama saygıdeğer doktor, ne yapabilirim ki? Böyle bir zorlamayı kabullenmem olanaksız. Söylemek istemediğim bir şeyi mi söylemeliyim? Nasıl bu anlamsız çılgınlığı anlayışla karşılamış gibi davranabilirim? Birden kendimi tutamayarak haykırdım. Hayır, buna katlanamam. Bu olanaksız. Yapamam. Yapmak istemiyorum ve yapmayacağım. Çok yüksek sesle bağırmış olmalıyım. O anda Kondor'un demir gibi kas katı parmaklarla kolumu sıktığını hissettim. Yavaş, Tanrı aşkına yavaş. Hemen elektrik düğmesine koşup ışığı kapattı. Artık odadaki tek aydınlık yazı masasındaki küçük masa lambasının abajurundan sızan mat ve sarı ışıktı. Hay Allah, sizinle gerçekten de bir hastayla konuşulduğu gibi konuşmak gerekiyor. Lütfen şu muayene masasına oturun. Burada, bu sandalyede daha çok zor konular konuşuldu. Biraz daha yanıma sokuldu. Lütfen heyecanlanmadan teker teker, yavaş yavaş ve sakince konuşalım. Önce bir şeyi açıklayın. Dayanamam diye inliyorsunuz. Bu bana bir anlam ifade etmiyor. Neye dayanamayacağınızı bilmeliyim. Bu zavallı çocuğun size böylesine tutkuyla bağlanmasında, aşık olmasında sizi böylesine dehşete düşüren ne? Yanıt vermeden önce derin bir nefes almak istedim. Ancak kondor fırsat vermeden yine konuşmaya başladı. Telaşlanmayın. Her şeyden önce de utanmayın. Bunun gibi tutkulu bir aşk itirafının karşısında insanın ilk anda paniğe kapılmasını anlayabiliyorum. Ancak bir sersem kadınlar karşısındaki bu şekildeki bir başarıdan mutlu olur. Ancak bir aptal böyle bir şeyle övünür. Gerçek bir erkek ise bir kadının kendisine tutulduğunu hissettiği, kendisinin ise bu duygulara karşılık veremeyeceğini bildiği zaman pek tabii ki üzülecek, endişelenecektir. Bunu anlıyorum. Ama sizin bu kadar perişan olmanıza, tek kelimeyle altüst olmanıza bir anlam veremiyorum. Yoksa bunun özel bir nedeni, bilmediğim bir durum mu var? Özel bir takım durumlar. Ne gibi durumları kastediyorsunuz? Yani Edith'in bazı şeyleri açıklamak, kelimelere dökmek bazen o kadar zor ki, nasıl söylesem, vücudundaki eksiklik sizi iğrendiriyor mu? Yani bir çeşit psikolojik tiksinti mi? Hayır, asla değil diye hararetle itiraz ettim. Beni ona çeken, ona yaklaştıran aslında onun çaresizliği, zavallılığı, savunmasızlığıydı. Ona karşı arada sırada seven bir insanınkine benzer gizemli bir yakınlık hissettiysem bile bunun tek nedeni acısının, sakatlığının ve yalnızlığının beni üzmesiydi. Hayır, asla diye yineledim kararlı bir ısrarcılıkla. Böyle bir şey nasıl düşünebilirsiniz? Böylesi çok daha iyi. Bu beni biraz rahatlattı. Doktor olarak bu türde psikolojik sorunları en normal, sağlıklı erkeklerde bile sıklıkla görebiliyoruz. Tabii itiraf etmeliyim ki bir kadındaki en ufak eksiklik karşısında tiksintiye varan bir nefret duyan erkekleri hiçbir zaman anlayamadım. Ama bir vücudu, bir insanı oluşturan milyonlarca, milyarlarca hücreden, yalnızca parmak ucundaki bir pigmentin eksikliğiyle bile erotik duyarlılığını tamamen kaybeden sayısız erkek de tanıdım. Tüm içgüdüler gibi, bu gibi tepkilerin de önlenmesi ne yazık ki neredeyse olanaksız. Bu açıdan sizi bu derece ürküten faktörün onun sakatlığı olmadığını öğrenince, böyle bir saplantınız olmadığını anlayınca, İki defa mutlu oldum. Öyleyse bence durum, düşüncelerimi açıkça söyleyebilir miyim? Elbette. Sizi dehşete düşüren olayın kendisi değil, olası sonuçları, değil mi? Yani bence dehşete düşmenizin nedeni, bu zavallı çocuğun size karşı duyduğu büyük aşk değil, başkalarının bu aşktan haberdar olup sizinle alay etmelerinden içten içe korkmanız. Bana kalırsa perişan halinizin, üzüntünüzün asıl nedeni yalnızca bir çeşit korku. Lütfen beni bağışlayın. Başkalarının, arkadaşlarınızın karşısında komik duruma düşme korkusu. Birden içimde bir sızı hissettim. Kondor'un sözleri yüreğime hançer gibi saplanmıştı. Söylediklerinin tamamını uzun zamandır bilinçaltımda hissediyor ama düşünmeye bile cesaret edemiyordum. Zaten daha onları ziyaret ettiğim ilk gün bu sakat felçli kızla olan arkadaşlarımın alay konusu olacağından endişe duymaya başlamıştım. Çirkin ya da uygun olmayan bir kızla yakalanan birinin dile düşüp sürekli alay konusu olduğunu çok iyi biliyordum. Bu açıdan içgüdüsel olarak iki dünyamı birbirinden ayırmaya, kışla ile kekes falvaları birbirinden uzak, bağlantısız tutmaya çalışmıştım. Kondor çok doğru tahmin etmişti. Onun aşkını öğrendiğim ilk anda utandığımı hissetmiştim. Başkalarından, babasından, Ilona'dan, Uşak'tan, arkadaşlarımdan utanmıştım. Hatta kendi kendimden bile, uğursuz acıma duygum nedeniyle utanmıştım. O anda Kondor'un rahatlatıcı elinin dizimi okşadığını hissettim. Hayır, sakın utanmayın. Toplumun genel anlayışlarına ters düşen bir karar almak zorunda kalan insanın, diğer insanların yargılamalarından korkmasını anlayışla karşılıyorum. Karımı gördünüz. Onunla evlenmemi kimse anlayamadı. Genel kabul gören dar çerçevenin dışında kalan bir şeyin yapılması insanları meraklandırır ve kızdırır. Onunla evlenmemin ardından hemen tüm arkadaşlarım tedavide başarılı olamadığımı ve bu nedenle onunla evlenmek zorunda kaldığımı düşündüler. Bazı arkadaşlarım ise onun çok parası olduğunu ve miras peşinde koştuğum söylentisini yaydılar. Annem, kendi annem bile 2 yıl süreyle onu kabul etmedi. Kafasında benimle evlendirmek için başka birini planlamıştı, bir profesörün kızını. Adam üniversitenin en ünlü iç hastalıkları uzmanıydı. Onun kızıyla evlenseydim, 3 hafta sonra doçent, birkaç yıl içinde de profesör olurdum. Tabii bütün yaşamımda lüks içinde geçerdi. Ama karımı yarı yolda bıraktığım takdirde onun yaşamını sürdüremeyeceğini biliyordum. Bana inanıyordu. Onun bu inancını kırsaydım yaşamak istemeyecekti. Size açıkça itiraf edebilirim ki bu kararımdan hiç pişman olmadım. İnanın bana, özellikle de doktorların vicdanlarının rahat olması çok nadir bir durumdur. Gerçekte yardımcı olma konusunda ne kadar zayıf olduğunuzun bilincindesinizdir. Her gün ortaya çıkan dert ve hastalık deryasının büyüklüğü karşısında o kadar küçük ve o kadar çaresizsiniz ki. Bizim yapabildiğimiz yalnızca bu dert deryasından parmak ucuyla bunun yalnızca bir damlasını alabilmek. Ayrıca bugün iyileştirdiğinizi düşündüğünüz biri hemen yarın karşınıza başka bir sorunla çıkıyor. Bir şeyleri eksik yaptığınız, yeterince ilgilenmediğiniz duygusundan kendinizi kurtaramıyorsunuz. Tabii buna bir de kaçınılmaz olarak yaptığınız hatalar ve mesleki yanılgılarınız ekleniyor. Bu durumda hiç değilse bir insanı kurtarmanın, bir insanın inancını yıkmamış olmanın, bir tek şeyi doğru yapmış olmanın vicdan huzurunu duymak istiyorsunuz. Kişinin inanın bana boş, anlamsız bir yaşam sürmediğini, bir insan ya da bir amaç uğruna yaşadığını bilmesi çok önemli. İnanın bana. O anda onun sıcaklığını ve sevecenliğini çok yakınımda hissettim. Eğer yaptığınızla başka birinin yaşamını kolaylaştırıyorsanız, hiç çekinmeden en ağır yüklerin bile altına girmeye değer. Sesindeki anlamlı titreme beni de etkilemiş, duygulandırmıştı. Birden göğsümde bir yanma oldu. Yine yüreğim sıkışıyor, göğsümde dayanılmaz bir basınç hissediyordum. O zavallı, mutsuz kızın üzücü yalnızlığının düşüncesi bile yine içime acıma duygusunun yerleşmesine neden oluyordu. Birazdan karşı koyamadığım o duygu seline kendimi kaptıracağımı hissediyordum. Dayanmalısın, yumuşamamalısın dedim kendi kendime. Yeniden bunların içine düşmemeli, kendini uzak tutabilmelisin. Kondora dönerek kararlı bir şekilde fikrimi açıkladım. Saygıdeğer doktor, herkesin gücünün bir sınırı vardır ve bunu da en iyi kendisi bilir. Bu açıdan sizi uyarmak isterim. Bana fazla güvenmeyin. Edith'e yardımcı olacak kişi sizsiniz, ben değil. Bu konuda başlangıçta istediğimden çok daha ileri gittiğimi düşünüyorum ve size açıkça söylemeliyim ki ben sizin sandığınız kadar iyi ve fedakar bir insan değilim. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Birilerinin bana şükran duymasına, beni yüceltmesini, üstelik bir de bunları istiyor, bunlardan hoşlanıyor gibi davranmaya daha fazla katlanamayacağım. Daha sonra hayal kırıklığına uğrayacaklarına şimdiden gerçeği bilmeleri daha doğru. Size bir asker olarak şerefim üzerine yemin edebilirim ki size tekrar tekrar beni hesaba katmamanızı, beni gözünüzde fazla abartmamanızı söylerken doğruyu söylüyorum. Kararlılığımı tam anlamıyla belirtmiş olmalıyım. Kondor şaşkınlık içinde beni süzüyordu. Bundan kesin bir karar verdiğiniz anlamını çıkarıyorum. Doğru mu? Birden ayağa kalkarak ekledi. Lütfen bana tüm gerçeği anlatın. Yalnızca bir kısmını değil. Yoksa artık geri dönülmesi olanaksız bir adım attınız mı? Ayağa kalkıp cebimden istifa mektubumu çıkardım. Evet dedim. İşte burada. Lütfen okuyun. Kondor çekingen bir tavırla mektubu aldıktan sonra odadaki tek ışık olan küçük lambanın başına gitti. Bu arada beni tedirgin bakışlarla süzüyordu. Ağır ağır bir şey söylemeden mektubu okudu. Daha sonra kağıdı ikiye katlayıp sakin, soğuk ve ciddi bir ses tonuyla açıkladı. Size biraz önce açıkladıklarımın ışığında bu kararınızın ne anlama geldiğinin ve ne sonuçlar doğuracağını bilincinde olduğunuzu sanıyorum. Biraz önce onu bırakıp gitmenizin bu çocuğun yaşama hevesini yok edeceğini konuşmuştuk. Bu kararınız onun ölümüne ya da intihar etmesine yol açacaktır. Bu açıdan bu kağıt parçasının yalnızca bir istifa mektubu değil, aynı zamanda bu zavallı kız için bir ölüm fermanı olduğunun farkında olduğunuzu sanıyorum. Yanıt vermedim. Size bir şey sordum Teğmen. Sorumu yineleyeyim. Ortaya çıkacak sonuçların bilincinde misiniz? Olacak olayların sorumluluğunu yüklenebilecek kadar vicdanınız rahat mı? Yine sustum. Elinde katlanmış istifa mektubumla bana yaklaştı ve kağıdı uzatırken ekledi. Teşekkürler. Bu konuyla artık hiçbir ilgimin olmasını istemiyorum. Buyurun alın. Koluma felç inmiş gibiydi. Kaldırıp uzatacak gücüm bile yoktu. Aynı şekilde kondorun suçlayıcı bakışlarıyla karşılaşmaya da cesaret edemiyordum. Bunu anladığım kadarıyla bu ölüm fermanını sürdürmeyi düşünmüyorsunuz, doğru mu? Ellerimi arkamda birleştirip sırtımı döndüm. Anlamıştı. Bunu yırtabilir miyim? Evet dedim. Lütfen yırtın. Yazı masasına gitti. O tarafa bakmadığım halde kağıdın yırtıldığını duydum. Bunu ikinci, üçüncü bir yırtılma sesi izledi. Sonunda çöp sepetine düşen kağıt parçacıklarının hışırtısı duyuldu. Birden tuhaf bir şekilde rahatladığımı hissettim. Bu maceralı günde ikinci kez kaderimle ilgili önemli bir karar veriliyordu. Aslında bu kararı benim vermem gerekirdi. Ama karar benim için kendiliğinden verilmiş oldu. 41. ayrımın sonu. Sayfa 348.